Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 39.
Söz konusu kitapta belirtildiğine göre Japonya, Çin, Meksika, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerde bağımlı, itaate dayalı ilişkiler kırsal kesimde görüldüğü kadar işlevsel olmadığı halde gelişmiş bölgelerde, örneğin kentlerde de görülmektedir. Yani belli toplumsal kesimlerde yaşam koşulları gerekli kılmasa bile karşılıklı bağımlılık ana baba çocuk ilişkisi sürmektedir. Bilge Kağan sadece ana baba değildir. Bazı sözlerinde yetişkin tavrı takındığı, hatta emir verdiği insanları da yetişkin yerine koyduğu ileri sürülebilir. Şöyle ki Bilge Kağan kendisinden sonra gelecek Kağanların ve halkın Ötüken ormanlarında oturmalarını öğütlemekte, bir anlamda onlara bu doğrultuda emir vermektedir. İlginç olan verdiği bu öğüdün emrin gerekçesini uzun uzun açıklamasıdır. Kağan emir verirken kendisine ait ana babadan halkın çocuğuna mesaj iletmektedir. Emrin gerekçesini açıklarken ise halkın yetişkin yanına hedef almaktadır. Bilge Kağan'dan sonraki dönemlerde yöneticiler verdikleri emirlerin gerekçelerini açıklamaktan giderek vazgeçmişlerdir. Osmanlı'da sadrazamlarını ya da oğullarını öldürten padişahlar bile herhangi bir gerekçe açıklamak zorunda değillerdi. Bilge Kağan gibi gelecek nesillere verdiği emrin gerekçesini açıklama tavrı sanırım Atatürk'te ortaya çıkmıştır. Gençliğe hitabında Atatürk, gelecek nesillere verdiği emrin gerekçesini açıklayarak gençliği yetişkin yerine koymuştur. Orhun abidelerinde yetişkin tavrı bulunduğuna ilişkin bir başka ipucu ise abidelerdeki metni yazan ve taşa yontan Yolluk Tigin'in, Yuluğ Tigin, eserine imzasını atmış olmasıdır. Anlaşılan o dönemde imza kompleksi yokmuş. Anadolu'da ahlat mezar taşlarında da görülen sanatçı imzaları daha sonraki dönemlerde önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. 8. Kutadgubilik. Kutadgubilik, mutluluk verici bilgi, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip 1988 tarafından yazılmış olup, toplumsal yaşama ve devlet yönetimine ilişkin görüşler ve öğütler içeren manzum bir eserdir. Metin, 4 kişi arasında geçen konuşmaya dayanır. Bu kişiler, doğruluğu, mutluluğu, aklı ve kanaati temsil etmektedirler. Uzun bir şiir olan Kutadgubilik'in çeşitli psikolojik yaklaşımlarla incelenmesi ilginç bulgular ortaya çıkarabilir. Ancak bu tür kapsamlı bir inceleme kitabımızın sınırlarını aşacağından şimdilik kişiler arası iletişimle ilgili birkaç noktaya değinmekle yetineceğim. Kutadgubilik'te çocuk ana babalar toplumuna ilişkin özelliklerin ağır basmasına karşılık yetişkin tavrına ilişkin de önemli mesajlar vardır. İlk önce Kutadgubilik'te gözlediğimiz çocuk ana babalar toplumuna özgü özelliklerden 3 tanesini sunmak istiyorum. A. Eserde kahramanlar birbirlerine öğüt vermektedirler. Aslında yazar okuyucularına öğütler vermektedir. Öğüt vermenin ana babadan çocuğa yönelik bir mesaj olduğunu düşünebiliriz. B. Eserdeki öğütlerden birisi şöyledir. Hizmet et, kul hizmeti sayesinde bey olur. Sayfa 55. Bu sözde çocuk rolündeki kulların ana baba rolü sergileyen beyler olabilmeleri için gerekli rol gösterilmektedir. Hatırlanacağı üzere bu bölümün başlarında çocuk ana babalar toplumunda insanların çocuk rolünden ana baba rolüne geçtiklerini belirtmiştim. Kutadgubilik'teki bu öğüt söz konusu iddiayı örnek oluşturabilecek niteliktedir. C. Bir işin olduğu zaman tanıdık ara, her türlü iş tanıdıkla yoluna girer denilmektedir. Sayfa 45-46. O günün şartlarında iş takibinde formal yollar yeterince kurumlaşmadığı için informal yollara başvurulması, örneğin tanıdık aranması doğal kabul edilebilir. Ancak aradan 1000 sene geçtiği halde hala her işte, özellikle devlet kapısında tanıdık arıyoruz. Acaba kurumsallaşma mı yeterli düzeyde değil, yoksa tanıdık arama alışkanlığımızdan ötürü mü böyle davranıyoruz? D. Eserdeki yargılardan birisi şöyle. Avam, halk rüyasının yorumu başka, beylerin rüyasının yorumu başka olmalıdır. Sayfa 431. Bey ile halk arasındaki farklılığı, diğer bir ifadeyle toplumdaki hiyerarşiyi vurgulayan bu tavır, çocuk ana babalar toplumuna uygun düşmektedir. Minyatürlerde bile etkisini gösteren kişiler arası hiyerarşinin, sosyal yaşantıdaki pek çok olaya genellediği anlaşılmaktadır. Orhun abidelerine benzer şekilde, Kutadgubilik'te de, bir ölçüde de olsa yetişkin tavrının da sergilendiğini ileri sürebiliriz. Bu iddianın tartışmaya değer olmasına yol açan şey, eserde akla ve bilgiye önem verilmesidir. Hatırlanacağı üzere eserdeki dört öğeden üçüncüsü akıl idi. Diğerleri doğruluk, mutluluk ve kanaatti. Eserdeki aklı Öğüdülmüş adlı kahraman temsil etmektedir. Gerek bu kahraman, gerekse mutluluğu temsil eden Vezir Aytold'u aklın önemini sıklıkla vurgulamaktadırlar. Bu davranışları bu iki kahramanı yetişkin saymamıza yol açabilirdi. Fakat ne yazık ki ikisinde de yetişkin rolleri ile ana baba rolleri arasında bir buluşma söz konusudur. Çünkü aklın önemini sözel olarak vurgulamalarına rağmen kişileri fiziksel gerçeği değerlendirmeye ve kişisel bilgi üretmeye fazlaca yönlendirmemektedirler. Sadece her nasılsa edinmiş oldukları bir takım hazır bilgileri, yani ana baba öğretisini hükümdara aktarırlar. Bu yüzden de kahramanları bağımsız aklın savunucuları ve tam yetişkin saymamız pek mümkün değildir. Kutadgu birlikte yetişkin tavrı bulunduğunu düşünmemize yol açan en önemli nokta, bilginin önemi ve halka ulaştırılması konusunda yapılan gerçekçi açıklamalardır. Bilgili ol, su gibi kamuya yara mesajı neredeyse eserin ana fikri niteliğindedir. Yine bir başka mesajda, misk ve bilgi birbirine benzer, İnsan bunları yanında gizli tutamaz, sayfa 33 denilerek, ilk mısrada da ifade edildiği gibi bilginin halka ulaştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bilginin halktan saklanmaması gerektiği düşüncesi kanımca empatik toplumlara özgü bir tavırdır. Söz konusu düşünceyi savunan yazar Yusuf Has Hacib'in ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini birlikte sergilediğini düşünebiliriz. Ne yazık ki bu yaklaşımın daha sonraki yüzyıllarda zaman zaman benimsenmediğini görüyoruz. Örneğin felsefeci Al-Farabi, ilim Çin'de de olsa öğreniniz hadisinin aksine bilginin halktan saklanmasından yana olmuştur. Mardin 1991. Al-Farabi, Platon gibi davranarak bilgiyi avamdan, halktan saklamak için muamma ve kinaye metodu kullanmıştır. Bu yaklaşımın çocuk ana babalar toplumunun karakteristik özelliklerinden birisi olduğu kanısındayım. Bilgiyi halktan saklama eğilimi çocuk ana babalar toplumuna özgüdür. Çünkü bu tür toplumlarda ana babalar ile çocuklar arasındaki sağlıklı bir bilgi alışverişi olmaz. Ana babalar çocukları dinleyerek yetişkin yetişkine iletişim kurmak yerine onlara tek yönlü mesajlar iletirler, emirler verirler ya da eleştirirler. Bu yüzden bilgisini halktan saklamak isteyen bir felsefeci ile soru soran çocuğuna çocuklar konuşmaz diyen bir baba arasında fazla fark yoktur. Bilgisini halktan saklayan bir bilgin, halkın anlamadığı bir dili iftiharla kullanan Osmanlı uleması ve kalem erbabı ya da hastasının anlamadığını bile bile teknik terimler kullanan bir hekim, ana baba rolünü seçmiş demektir. Doğal olarak bu kişiler halkı da çocuk rolünde görme eğilimindedirler. Kutadgu birlikte bu eğilime karşı çıkan bir anlayış ve üslup hakimdir. Yusuf Has Hacib'de bilgiyi halktan saklama eğilimi yok. Benzer şekilde Ahmet Yesevi ve Yunus Emre de bilgiyi saklamak bir yana, sahip oldukları tasavvuf bilgisini halkın anlayacağı kalıba dökmek için özel gayret sarf etmişlerdir. Köprülü 1976. Kutadgu birlikte tamamen bir empatik toplum havası bulunduğunu söyleyemeyiz. Eserde çocuk ana babalar toplumundan önemli çizgiler vardır. Ancak empatik toplum özelliklerinin görüldüğü, yani ana baba, yetişkin ve çocuk rollerinin oldukça dengeli biçimde kullanıldığı sahneler de vardır. Örneğin Vezir Aytold'u, üç kişisel rolü yerine ve zamanına göre kullanabilmektedir. Hem hükümdarın hizmetindedir, çocuk rolü. Hem gerektiğinde hükümdara öğüt vermektedir, ana baba rolü. Hem de akla önem vererek bilgi aktarmaktadır, ana baba rolünün bulaştığı yetişkin rolü. Eğer Aytold'u, fiziksel gerçeği kendi aklıyla test etme ve bilgi üretme konusunda başarılı olsaydı, daha fazla yetişkin sergileyebilirdi. Böylece kişisel rollerinin kompozisyonu daha zengin ve sağlıklı olurdu. 9. Ana baba çocuk usta çırak çatışması. Usta bir su getir ya da ustam öldü ben satarım. Günlük yaşamdaki genel kanımız saygılı bir toplum olduğumuz yolundadır. Her sabah ilkokullarda çocuklarımıza küçükleri sevmenin, büyükleri saymanın bir yasa olduğunu hatırlatıyoruz. Kimimize göre birbirimize saygı ve sevgiyle bağlı bir toplumuz. Ustalar çıraklarını, profesörler asistanlarını severler ve ne mümkünse öğretirler. Çıraklar ve asistanlar ise ustalarına, hocalarına saygı duyarlar. Kimilerimiz farklı düşünüp eski saygı kalmadı derler. Ancak bu kişiler de en azından eskiden birbirimize saygı ve sevgiyle bağlı olduğumuzu ifade etmiş olurlar. Sonuçta genel kanımız küçüklerin ve büyüklerin birbirlerine saygı ve sevgiyle bağlı oldukları yolundadır. Peki bunu nereden biliyoruz? Hangi araştırmaya ya da gözleme dayanarak böyle olduğuna karar verdik? Birbirimize saygı ve sevgiyle bağlı olduğumuz test edilmiş bir gerçek mi, yoksa bir efsane gibi kulağımıza ulaşmış bir ana baba öğretisi mi? Eğer bu konudaki bilgimizi üzerinde düşünmeden kabullenmişsek, bir çocuk ana baba olarak davranıyoruz demektir. Bu konuda yetişkin olmanın sanırım iki yolu var. Bunlardan birincisi, bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak ya da yapılmışları incelemektir. Bu yol herkes için mümkün olmayabilir. İkinci yol ise günlük yaşamda kişisel gözlemler yapmak ve kültürümüzü yansıtan olaylar, hikayeler üzerinde düşünmektir. Birbirimize sevgi ve saygıyla bağlı olduğumuzu gösteren pek çok olayı bizzat gözlemişizdir ya da duymuşuzdur. Başka toplumlarda olduğu gibi bizde de yakınları, hatta tanıdıkları uğruna canlarını verenler var. Fakat bütün bunların yanı sıra kültürümüze ait öyle örnekler de var ki bunlar görünürdeki bağlılığımızın altında üstü örtülü bir öfke ve çekişme yaşadığımızı gösteriyor. Usta çırak ya da genelde ast üst iletişimiyle ilgili bu örneklerden 3 tanesini ele almak istiyorum. Usta bir su getir. Erzurum'daki ünlü çifte minareli medrese ile ilgili bir halk hikayesi, söylencesi var. Özyalçınlar 1989. Şöyle: bu medresenin yan yana yükselmekte olan iki minaresinden birisini usta, diğerini ise bu ustanın çırağı yapmaktaymış. Usta ve çırak kendi iskelelerinde çalışırlarken bir gün çırak bakmış ki yapmakta olduğu minare ustasının minaresinden daha güzel oluyor. Bu durum karşısında gurura kapılan çırak artık kendisinin de bir usta olduğunu göstermek amacıyla "Usta, bir su getir!" diye seslenmiş. Bunu duyan usta beyninden vurulmuşa dönmüş. Dikkatle bakınca çırağının minaresinin kendisininkinden daha güzel olduğunu fark etmiş. Boynuz kulağa geçti, çırak usta oldu, usta da çırak diye düşünerek kendini iskeleden aşağı atmış ve ölmüş. Bunu gören çırak da derin bir üzüntüye kapılarak iskeleden atlayıp ölmüş. Böyle bir olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmiyoruz. Ancak söz konusu medresenin minareleri yarım bırakılmıştır, şerefesizdir. Minarelerden birisinin mozaikleri ise diğerine oranla daha düzenlidir. Bu özellikler halk hikayesini doğrulasın ya da doğrulamasın, önemli olan böyle bir hikayenin ortaya atılmış olması ve 1000 seneye yakın bir süre toplumun belleğinde yaşamış olmasıdır. Halka göre bu hikayede anlatılmak istenen, kendini beğenmişliğin ve ustaya saygısızlığın kötü bir şey olduğudur. Şimdi bu hikayeyi bir de ben yorumlamak istiyorum. Hikayeyi yorumlarken çırağın ve ustanın davranışlarının arkasındaki asıl nedenleri araştırmaya, irdelemeye çalışacağım. Çırak niçin su istedi? Çırağın su istemesinin iki nedeni olabilir. Birincisi şu: çırak, çocuk ana babalar toplumunun bir üyesiydi. Bu tür toplumlarda yaşları kaç olursa olsun çocuk rolündeki kişiler otoriteye, yani ana baba rolündeki kişilere özenirler, onları kendilerine örnek, model alırlar. Bu yüzden çocuk rolündeki kişiler günü gelince yetişkin rolüne uğramadan ana baba rolüne geçerler. Yıllar boyunca çırak kendisinden su istenen bir çocuktu. Usta ise su isteyen bir ana baba. Sürekli ana baba olmayı hayal eden çırak, yakaladığı ilk fırsatta ana babalığını, ustalaştığını ilan etmek istedi. Ana babalığını ilan ederken de ustasından gördüğünü yaptı, su istedi. Çünkü su istemek çırağın gözünde bir otorite sembolüydü. İkinci neden şu olabilir: çırak, görevi olarak algılamadığı su getirme işini kendisine yıllarca gördüren ustasından intikam almak istemiştir. Aslında çırak için önemli değildir. Önemli olan bu hikayeyi yüzyıllarca canlı tutmuş olan toplumdur. Günlük yaşamımızda şunu sıklıkla gözlüyorum. Memurlar amirleri tarafından kendilerine görevleri olarak algılamadıkları bir iş verildiği zaman son derece sinirleniyorlar. Bana özel işini yaptırmak istedi diyen çok memur gördüm. Memurları asi çocuk olmaya iten bu durum insanlarımızı etkilediği içindir ki insanlarımız minare hikayesini üretmişler ya da en azından böyle bir olayı yıllarca unutmamışlar, anlatmışlardır. Görevi olarak algılamadığı işleri yapmaktan hoşlanmayan Anadolu insanı minareden atlayan usta hikayesini yüzyıllar boyunca anlatmıştır. Görünürde ustaya acıyarak, fakat bence bilinçli olmaksızın "o olsun" diyerek anlatmışlardır. Ustalarının evine pazardan yiyecek, yakacak taşımak zorunda kalan, bu arada dükkanda zanaat öğrenmeye çalışan çıraklar "oh olsun" diyerek anlatmışlardır. Patronuna kahve pişirmeyi görevi saymayan sekreterler "oh olsun" diyerek anlatmışlardır. Hocanın çantasını taşımaktan rahatsızlık duyan asistanlar "oh olsun" diyerek anlatmışlardır. Usta niçin intihar etti? Ustanın intihar etmesine yol açan başlıca iki neden vardır. Bunlardan birincisi, ustanın çırakla yetişkin yetişkine bir iletişim kuramamış olmasıdır. Aralarında çocuk ana baba iletişimi bulunan usta ile çırak adeta bir tahterevalliye binmiş gibidirler. Bu iletişim tarzında ikisinden birisi yukarıda bulunmak zorundadır. O güne kadar usta üst konumdayken son olayla çırak üst konuma geçmiş, yani ana baba olmuştur. Bu değişikliği ustanın "boynuz kulağa geçti, çırak usta oldu, usta çırak" sözleri vurgulamaktadır. Usta böyle düşünmese de hikayeyi yaşatmış kişilerin gözünde usta ile çırak yer değiştirmiştir. Bu ani değişiklik ustanın benlik algısına, kendisine ilişkin o güne kadar yapa geldiği tanımlamaya zıt düştüğü için de usta intihar etmiştir.
Ayrım sonu.